Ayrım 8. Çıkarcının teki Sadık Güvenç. Sayfa 127. İşportacı Murat. Kantinciye tost parası verecekti Fatma öğretmen. Çantasında bozuk para olduğunu biliyordu. "Bir dakika tatlım," dedi tostu getiren çocuğa. "Şurada bozuk para olacak." Fatma öğretmen bozuk para çantasını aradı, taradı, bulamadı. Evde kalmış olabilir miydi? Mümkün değil. Dolmuşa binmişti sabahleyin. 5 liranın üstünü de buraya koymuştu. Çantayı bir daha karıştırdı, yok. "Neyse," dedi, "cüzdanım duruyor hiç değilse." Kantinci çocuğu savdı başından. Geçen günde bozuk para cüzdanını boşaltılmış bulmuştu çantasında. Çantasına bir fare de danmıştı ama. "Şekerim," dedi yanında oturan Nurgül öğretmene, "ikidir çantamdaki bozuk paraları bulamıyorum. Size de oluyor mu?" "Hay Allah," dedi Nurgül öğretmen, "sınıfta çantanın ağzı açık mı duruyor?" "Yok şekerim, hiç açık durur mu?" Fatma öğretmen düşündü. Geçen günde 5A sınıfından çıktığında gitmişti bozuk paralar. Şimdi de 5A'dan çıkmıştı. "Ben o fareyi yakalamaz mıyım?" dedi. "Çocuk bunlar," dedi Nurgül öğretmen. "Dikkatli olmak lazım." O arada öğretmenler odasına bir veli geldi. Kadın öğretmenlerin yanına gelirken konuşuyordu bir yandan. "Ben bu Murat'tan şikayetçiyim. Ben zapt edemiyorum. Siz zapt edersiniz belki." 5A sınıfından Murat'ın annesiymiş. "Dur şekerim," dedi Fatma öğretmen. "Ne zapt etmesi? At mı bu? Ne yaptı yine?" Fatma öğretmen Murat'ı pek severdi. Murat sevimli mi sevimli, sokulgan mı sokulgan bir çocuk. Pek de zeki kerata. Her derste koşarak gelir, elinde bir bez parçasıyla. "Öğretmenim, çizmelerinizin tozunu alayım." "Nereden biliyorsun çizmelerimin tozlu olduğunu?" diyemez ki Fatma öğretmen. "Gözleri görmeyen bir çocuğa sen göremiyorsun dese çocuk alınabilir." "Sil bakalım şekerim, iyi sil ama." "Silerim öğretmenim, pırıl pırıl yaparım. İsterseniz çantanızı da sileyim, o da tozlanmış." "Muratcığım, çantan pek tozlanmamış ama aynı bezle mi sileceksin?" "Yok öğretmenim, işte bununla." Cebinden başka bir bez çıkartır Murat. "Ne yapmadı ki?" dedi Murat'ın annesi. "Ne zaman eve gelse, okula gelirken evden bir şeyler çalıyor. Kaç haftadır takip ediyorum. Bu çocuk ne zaman evden ayrılsa evdeki rama yağı kayboluyor. Bir iki kayboldu, aldırış etmedim. Sonra takip ettim, bu götürüyor. Bu çocuk yatılı okulda rama yağını ne yapıyor? 2 haftadır bilerek yarım paket halinde koydum dolabı. Onu da almış." "Yiyor mu acaba?" dedi Fatma öğretmen. "Ne yemesi öğretmen hanım? Evde tövbe yemez. Yanılıp yenilsem de bir dilim ekmeğe yağ sürsem basar yaygarayı. Öldürsen yemez. Kardeşi bayılır oysa. Bu çocuk türlü türlü huy edindi. Canı sağ olası." Murat'ın annesi çok dertliydi, çok. Bu Murat meğer ne belaymış evde. Fatma öğretmen diğer öğretmenlere baktı göz ucuyla. Kadının susacağı yoktu. "Kardeşinin sapanını almış. Gözleri görmeyen çocuk sapanı ne yapacak? Şaşırdım kaldım." "Hanım," dedi Fatma öğretmen, "gözleri görmüyor ama o bir çocuk. Yaşıtları gibi davranmakta haklı. O da kuş peşinde koşmak ister, komşu bahçelerine dalıp erik kayısı aşırmak ister, top oynamak ister. Yapamazsın, sen görmüyorsun mu diyeceğiz. Çocuk çocukluğunu yaşayacak tabii. Gözlerinin görmemesi onun için önemli hale gelirse ruh sağlığı bozulur. Bu kadar dert etmeyin, çocuk bu. Sebebini öğrenelim bakalım." Fatma öğretmen okulun bahçesinde koşturan Murat'ı çağırdı. "Muratcığım, yine terlemişsin." "Terlemedim öğretmenim. Ama bak saçların yapış yapış olmuş. Kovalamaca oynuyorduk. Senin sapanın mı var?" "Ceyhun'a sattım." "Ceyhun ne yapacakmış sapanı? Kuş avlamak istiyor. Kuşa yazık değil mi?" "Öldürmeyecek ki öğretmenim." "Ne yapacak peki?" "Yalancıktan vuracak. Sonra da onu iyileştirecek. Onun kuşu olacak." "Kuşa attığı taş başkasına değerse?" "Küçücük taşlar atacak." "Kardeşinin sapanını mı getirdin Ceyhun'a?" "Kardeşin sapanını bulamayınca üzülmez mi?" "Üzülürse üzülsün. Ceyhun üzülüyordu yoksa. Hem annem kardeşime yine sapan alır." "Ceyhun sevindi mi sen ona sapanı verince?" "Sevindi. Hemen sapanın parasını verdi bana." "Muratcığım, başkasına ait olan şeyler habersiz alınmamalı." "Bir daha almam öğretmenim." "Aferin. Sen büyük adam olacaksın. Kafan çalışıyor senin." "Annem de böyle söylüyor öğretmenim." "Ha Muratcığım, sen rama yağını çok seviyormuşsun. Evde yemiyormuşsun ama buraya gelirken gizli gizli getiriyormuşsun yağları." "Ben rama yağını sevmiyorum öğretmenim." "O zaman niye getiriyorsun evdeki yağları?" "Satıyorum. Kime? Evce çıkamayan çocuklara satıyorum öğretmenim. Annen sana harçlık vermiyor mu? Azıcık veriyor. Bak Murat, sen benim oğlum sayılırsın. Bundan sonra ben sana harçlık vereceğim. Artık evden öte biri getirip satmak yok, tamam mı? Tamam öğretmenim. Çizmelerimi parlatmayacak mısın? Tamam öğretmenim. Cebinden çıkardığı bezle parlatıverdi çizmeleri. Çanta mı? Murat başını önüne eğdi. Çanta silme bahanesiyle bozuk para kesesine dadandığını anladığımı sezmişti galiba. Minik yüzüne ateş basmıştı. Meydan boş değil. Aşağı taraftan girildiğinde birinci kat, yukarıdan girildiğinde giriş kat sayılan dairenin penceresi açık. Güneşten kavrulmuş, kararmış tahta çit artık görevini yapamayacak kadar eskimiş. Yine de apartmanın sınırını belli ediyor. Çitin hemen dibinde kocaman bir kaya var. Kayanın dibindeki düzgün kıyafetli çocuk apartmanın açık penceresine doğru olanca gücüyle bağırdı. Ali, Ali, buraya gelsene. Açık pencereden saçı tarak yüzü görmemiş bir oğlan çocuğu uzandı. Ne var la, ne var? Karı gibi saklanmasana oraya. Erkek sen buraya gel. Gelmiyorum işte. Diğerleri saklandılar değil mi? Aşağıdaki çocuk pencereye bir taş fırlattı. Ali içeri çekildi. Taş açık pencereden içeri girdi. Az sonra da geldiği yere döndü. Kayanın arkasına saklanan çocuklar da başladılar açık pencereden içeriye taş yağdırmaya. Ali koşarak dış kapıyı sürgüledi. Kardeşlerini içerideki odaya soktu. Korkmayın, az sonra giderler dedi. Üç kardeş Somya'nın üstüne büzüştüler. Taşlar balkonun açık kapısından pat pat düşüyordu öbür odaya. En küçükleri, 4 yaşındaki Erdi, burnunu çeke çeke ağlıyordu. 7 yaşındaki Barış, Erdi'ye çıkıştı. Ağlamasana be, şimdi giderler diyor abim. Giderler değil mi abi? Ağabeyleri 11 yaşındaydı. Gözleri çakmak çakmaktı. Öfkeden yüzü kızarmıştı. Giderler dedi. Babam olsaydı şimdi onları da onların babalarını da döverdi dedi Barış. Onlar çok dedi Ali. Evi taşlayan çocukların başındaki Levent de çok kızgındı. Bu Ali yine bahçelerine dalmış, olgun kiraz dalını kırmıştı. Sonra da o dalı alıp kaçmıştı. Hırsız diye bağırıyordu Levent aşağıdan. Hırsız, kirazlarımız boğazınızda kalsın inşallah. Oradan geçen teyzelerden biri bu taş savaşını bitirdi. Yazık değil mi yavrum? Bu kimsesiz çocukların evini niye taşlıyorsunuz? Kirazımızın dalını kırdı teyze. Canı çekmiştir yavrum. Onların ana babaları yok. Kimsesiz onlar. Bırakın, günah. Ama teyze her gün bizim bahçeye dalıyor bu Ali. Hadi hadi, yazıktır. Attığınız taş bir yerlerine değse, polis gelse bir de. Başkasının evine taş atmak suçtur yavrum. Sizi karakola götürürler. Götürsünler teyze. Bunlar hırsız. Yazık yavrum, bunların paraları da yok, yemekleri de yok. Bak camları da kırılmış. Hadi artık, korkmuşlardır. Levent ve arkadaşları söylenerek gittiler. Gittiler, hadi gelin kiraz yiyelim dedi Ali. Salonun ortasındaki 12 kişilik yemek masasının üstündeki kiraz dalının başına geçti üç kardeş. Ali'nin bu dalı kırmak gibi bir niyeti yoktu. Kocaman ağaca kimse görmeden tırmanmış, bir yandan yiyor, bir yandan elindeki torbaya dolduruyordu kirazları. Bu Levent ve arkadaşları nereden çıkmışlarsa çıkmışlardı bir anda. Hepsi de o apartmanın çocuklarıydı. Ali onlara yakalanmamak için ağaçtan inip kaçmayı düşündü. Telaşla inerken tutunduğu dal elinde kaldı. O da kırılan dalla birlikte eve kaçtı. Hepsi o kadar. Kapı çalındı. Susun bakalım, kimmiş dedi Ali. Gözetleme deliğinden baktı. Kapının önünde duran adamı tanıyamadı. Kapının dışındaki adam kapıyı tekrar çaldı eliyle. Kimse yok mu? Ali, Erdi, Barış, ben sizin dayınızım oğlum. Ali ürkekçe açtı kapıyı. Uzun boylu, güler yüzlü, kır saçlı bir adamdı gelen. Sen ne kadar büyümüşsün böyle Ali'ciğim. Ali'sin değil mi? Diğer kardeşlerin nerede? Dayınızım ben, çekinmeyin benden. Dayı bir yandan konuşuyor, bir yandan evi gözden geçiriyordu. Ev ağlanacak haldeydi. Çöplükten beterdi içerisi. Çok fena bir koku karşılamıştı dayıyı. Evin içi kağıt parçaları, tahta kırıkları, konserve kutuları, teller, çiviler, orası burası kırık oyuncak parçaları, paçavralarla doluydu. Mutfak tezgahında böcekler bulaşık kaplarının içinde dolaşıyor, olmadık yerlerden örümcek ağları sarkıyordu. Dayı bütün pencereleri açtı. Çocukları kucakladı, koklayıp bağrına bastı. Talihsiz yavrucaklar, ablacığımın yadigarlarısınız siz. Bitti artık perişanlık günleriniz. Çocukların üstü başı perişandı. Sırtlarındaki tişörtler yağ lekeleriyle kaplıydı. Pantolonları lime lime olmuştu. Ayakkabı niyetine giydikleri şeylerin içinden kirli ayak parmakları çoktan pencere açmışlardı. Dayı işe girişmeliydi. Yerlere saçılmış ıvır zıvırı topladı. Somya'nın üzerindeki yatakları düzeltirken farelerle karşılaştı. Su kesikti. Bu böyle olmayacak diye düşündü dayı. Hadi çocuklar dışarı çıkalım dedi. Valizinden bir paket çıkardı. Çocuklarla birlikte dışarı çıktılar. Dayı çocukları hamama götürdü. Her birini bir güzel yıkadı. Onlar için önceden aldığı çamaşırları, elbiseleri, ayakkabıları giydirdi. Bir lokantada karınlarını doyurdu. Yeni nevresim takımları kapkacak aldı. Bol bol deterjan aldı, fare ilacı aldı. Borcundan dolayı kesilmiş suyu açtırdı. Şimdi evimizi hep beraber temizleyeceğiz çocuklar, var mısınız dedi dayı. Varız dedi çocuklar. Bambaşka olmuştu çocuklar. Yüzleri gözleri açılmıştı. Kirli çamaşırlar içinde olduğundan büyük gösteren çocuklar şimdi daha da küçülmüşlerdi sanki. Leventlerin apartmanlarının önünden geçerlerken hiç korkmadılar. Şimdi de gelip taşlasınlar bakalım evlerini. Dayıları onları yaklaştırıyor muydu bakalım? Dayı evi badana etmekle başladı işe. Ne var ne yoksa elden geçirdi. Kırık camlar takıldı, kapı pencere onarıldı. Güzel güzel yemekler pişirdi çocuklara. Ali'ciğim, babanız hiç gelmedi mi yanınıza dedi dayı. Gelmedi dedi Ali. Sen nasıl bakabildin kardeşlerine? Teyzeler yemek verdiler bize. Çocukların annelerinin ölümünden 10 gün önce babaları ansızın kaybolmuştu. Kimi hapishaneye düştüğünü, kimi yurt dışına kaçtığını, kimi bir başka kadının yanına gittiğini söylüyordu. Kocasını aramadık yer bırakmayan kadın bir sabah kalp krizinden ölüvermişti. Çocuklar da öylece kalıvermişlerdi ortalık yerde. Onlara sahip çıkacak kimseleri de yoktu. Mahalle muhtarı çocukları yuvaya vermekten söz ediyordu sürekli. Dayı siyasi hükümlüydü. 2 aylık süresi kalmıştı. Muhtara mektup yazmış, çocuklara sahip çıkacağını bildirmişti. Muhtar da sahip çıkmıştı işte. Teyzeler yemek getirmezlerse ne yerdiniz? Yemezdik dedi Ali. Hem ben çalıştım, para kazandım. Nasıl çalıştın aslanım benim? Nerede çalıştın bakalım? Tuğla ocağında çalıştım, tuğla taşıdım ben. Dayı biliyordu o tuğla ocağını. Sokakta oynayan çocukları toplayıp götürüyorlar, ne kadar çalıştırabilirlerse çalıştırıyorlar, bir gazoz parası verip yolluyorlardı. Onlarla az uğraşmamıştı hapishaneye düşmeden önce. Uğraşmasaydı o da herkes gibi şimdi çoluk çocuğa karışmış gitmişti. Ne zaman o tuğlacıların üstüne gitse ablası kızar, neyine lazım kardeşim, sen mi düzelteceksin işleri, bulaşma onlara, ne güzel işin var, devlet hastanesinde memurluk kolay iş mi, e verelim seni derdi. Dayı gülerdi, ablacığım bu düzenbazlara sen karışma, ben karışmayayım, kim karışacak, hırsız bunlar, hırsız. Hırsız hırsızlığından utanmıyor, hırsızsın diyen mi utanmalı derdi. Artık çalışmak yok Ali'ciğim, okula gideceksiniz. Ben okulu bıraktım dedi Ali. Olsun, yeniden başlarsın dedi dayı. Benimle alay ettiler, ben gitmem artık o okula. Kimmiş bakalım seninle alay eden, göster onu bana olmaz mı? En başta Levent, bana bitti diyor. Okullar açılınca doğru gidiyoruz okula. Barış'ın zamanı da geldi. O alay edenlerin kulaklarını çekerim ben, sen hiç korkma. Ben korkmam dedi Ali. Dayı ben de okula gideceğim dedi Erdi. Ah dayısının bir tanesi, sen de okula gideceksin tabii. Dayı çocuklara kol kanat oldu. En çok Erdi mutluydu. Artık ağlamıyordu. Derin derin uyuyordu. Ne güzel oyuncakları vardı. Çocuklar onları taşlamıyorlardı artık. Levent'le Ali arkadaş olmuşlardı. Mahalle maçlarında Barış da oynuyordu. Mahalleli çocukların dayısını takdir ediyordu. Takdir ediyordu etmesine de dedikodudan da uzak duramıyorlardı. Kurtuldu çocuklar diyorlardı. Evleri fare yuvasıydı. Başlarına bit düştüydü. Geldi de kurtardı yavrucakları. İnsan evladıymış. Peşinde polis varmış diyorlar. Niye ki? Siyasi hükümlüymüş, vatan hainiymiş bu. Hiç de öyle birine benzemiyor. Senin benim gibi bir adam. Yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyor. Böylelerinden korkulur asıl. Kim bilir ne işler planlıyor. Polis boşuna mı takip ediyormuş? Çocukları da kendi gibi vatan haini olarak yetiştirmesin. Olur mu olur. Şikayetçi olalım, aldıralım elinden çocukları. Karakola çağırdılar dayıyı. Eski bir siyasi hükümlü olduğunu anımsattılar. Meydan boş değilmiş. bu devlet kimsesizlerin kimsesiymiş. Öyle eski bir siyasi hükümlünün eline çocukları terk edip de çocukların zehirlenmelerine göz yumamazlarmış. Çocukların velayeti yok sizde. O yüzden çocukları çocuk esirgeme kurumuna yerleştirmemiz gerekiyor dediler. Bu çocuklar aç açıkken, yiyecek ekmek bulamazken neredeydiniz acaba diye geçirdi içinden dayı. Yalvardı yakardı. Mahalleliye sormalarını önerdi. Çocuklara kol kanat olacağına dair söz verdi. Dinlemediler. İstersen velayet davası aç. Mahkemeyi kazanırsan çocuklar sende kalır. Yoksa biz görevimizi yapmak zorundayız dediler. Ne dediyse ne yaptıysa kâr etmedi. Çocukları ağlata sızlata aldılar evlerinden, çocuk esirgeme kurumuna yerleştirdiler. Mahalleli derin bir nefes aldı. Azılı bir vatan haininin elinden kurtarmışlardı körpecik yavruları. Minderli ebe 105 yaşındaydı öldüğünde, belki daha fazla. Çocukları, torunları, gelinleri, damatları vardı minderli ebenin. Torunlarının torunları vardı. Yine de yalnız yaşardı. Kimsenin eline bakmak istemezdi. Çok şükür elinden iş gelirdi onun. Bir kız nişanlandı mı soluğu minderli ebenin yanında alırdı. Bez bebekler, iğnelikler, aynalıklar, türlü süsler dikmesini isterlerdi. Karşılığında kimi bir tas bulgur, kimi bir yumurta, kimi birkaç patates ya da soğan getirirdi. Evde pek oturmazdı minderli ebe. İşi yoksa bazen köyün içinde, bazen bağda bahçede, tarlalarda bir aşağı bir yukarı yürür dururdu. Cepleri çıkı doluydu. Çiçek tohumu, türlü otlar toplardı. Okumuşluğu yoktu. Hangi çıkıda hangi otun tohumu olduğunu, çıkının renginden, büyüklüğünden, küçüklüğünden, tohumun renginden, kokusundan bilirdi. 4-5 yaşlarındaydım, hastalanmıştım. Hasta çocuk biraz nazlı olur. Annemin elinde bir yumurta gördüm. Hastayım ya, ne desem yapacağını bildiğimden, canım yumurta istiyor dedim. O yumurtayı minderliğe vereceğiz. Kurban oldum seni iyileştirmesi için. Ertesi gün önlüğünün cebine iki yumurta sokan annem elimden tuttu, minderli ebenin evine gittik. Minderli ebenin evinin önünden her geçişimde korkardım nedense. Herkesin kapısı gibi değildi onun kapısı. Daha büyüktü sanki. Kapısı açık olurdu. Açık kapının ağzı bana karanlık gelirdi. Açık kapıdan önce annem girdi. Ben annemin eteğinden tutmuş, korkarak bakıyordum. Hiç de sandığım gibi karanlık değilmiş içerisi. Minderli ebe upuzun sedirin bir köşesinde uyuklar gibi oturuyordu. Kıpırdandı. Sedirin üstündeki yastıklardan biri kalkıyor sandım. Gülizar ebe dedi annem. Oğlanın boğazına bir ilacın var mı? Yutkunamıyor. Şuna bir bak ebesi. Gülizarmış asıl adı. Gel kuzum, gel bakayım yanıma dedi minderli ebe. Elimden tutup yanına oturttu beni. Minderli ebe kat kat giyinmişti. Yüzündeki çizgiler ne kadar derin, ne kadar çoktu. Saçının kıpkırmızı olduğu hiç aklımdan çıkmaz. Kına yakarmış saçını. İlk kez korkmadım ondan. Aç ağzını yavrum dedi. Göz kapaklarının derisi ne kadar kırmızıydı. Sulanmış gözleriyle baktı ağzımın içine. İki yumurta getirdik dedi annem. Demek iyi muayene edilmemi istiyordu annem. Hımm dedi minderli ebe. Yüzündeki kıvrımların ucu ağzının kıyısında toplanmıştı. Sedir üzerinde kocaman bir eski leğen, leğenin içinde irili ufaklı rengarenk çıkılar vardı. Minderli ebe ellerini arkasından kavuşturarak rengi kaybolmuş teneke leğenin önünde oturdu. Bir süre çıkıları seyretti. Beyaz bir çıkıyı seçti. Gelin dedi. Bizi avludaki kerpiçten yapılmış sedire çağırdı. Beyaz çıkıyı titreyen elleriyle açtı. Kuşağının arasından kendir kefiğinden yaptığı sigara inceliğinde bir boru çıkardı. Beyaz çıkıdaki tozdan bir tutam alıp avucuna koydu. Sonra da aç ağzını diyerek avucundaki tozu öbür elindeki boru yardımıyla var gücüyle ağzımın içine üfürdü. O tozun boğazıma dolmasıyla birlikte hapşırmaya başladım. Tüm tozu genzime doldurmuştu. Allah şifanı versin yavrum dedi. Başımı sıvazladı. Biraz uyusun dedi. Uyumadan önce de bir şey yiyip içmesin. Ne zaman iyileştiğimi bilmiyorum. Minderli ebenin ilacı mıydı beni iyileştiren, onu da bilmiyorum. O toz beyaz itin dışkısından yapılırmış. Minderli ebe sadece ottan çöpten değil, kuşların, hayvanların dışkılarından da ilaç yapıyormuş.
Beyaz itin dışkısını beyaz çıkıya, kara itin dışkısını kara çıkıya koyarmış. Dışkının içindeki kılları, tüyleri tek tek ayıklar, kurutur, un haline getirirmiş. Kara çıkıdaki tozu bir yumurta getiren için, beyaz çıkıdaki tozu iki yumurta getiren için kullanırmış. Minderli ebe belki de bildiği ilaçlar sayesinde o kadar uzun yaşadı, tek başına. 8. ayrımın sonu, sayfa 142.